Ayrım 19, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 267. 12. Bölüm. İnfazcı Paco Valdez ve iki adamı uçakla Guinea-Bissau'ya gittiler. Don açık denizlerde başka kayıplara uğramak istemiyordu. İstemediği başka bir şey de adamlarını tarifeli bir ticari uçakla gönderip Amerikan deasının dikkatini çekmekti. 2010 yılının sonlarına doğru bütün kıtalar arası uçak yolcularının sıkı kontrolden geçmesi, çok ciddiye alındığı için sıra dışı görünümüyle Valdez'in dikkat çekmemesi ve takip edilmemesi ihtimali yoktu. Bu nedenle Don'un özel uçağı Grumman G4 ile uçtular. Don Diego son derece haklıydı. Bir noktaya kadar. Ne ki ikiz motorlu bu lüks uçak yine Bogota'dan Guinea-Bissau'ya düz bir hatla uçmak zorundaydı. Ve bu rotası onun Global Hawk Sam'in geniş denetleme alanı içine sokuyordu. Böylece Grumman tespit edildi, kimliği belirlendi ve kayda geçti. Haberi alan Kobra memnuniyetle gülümsedi. Kartelin Guinea-Bissau'daki operasyonlar şefi Ignacio Romero, infazcıyı Bissau havalimanında karşıladı. Hiyerarşide ondan daha üst mevkide olmasına rağmen Romero ona karşı fazlasıyla hürmetkardı. Her şeyden önce Valdez Don'un özel temsilcisiydi. Ayrıca Valdez'in adı bütün kokain ticareti dünyasında korkuyla anılırdı. Başka bir nedense Romero'nun ikisi denizden, ikisi havadan dört önemli kargonun ulaşamadığı raporunu vermek zorunda kalışıydı. Kargoların kaybolması bu ticarette her zaman olan bir risk faktörüydü. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'ya doğrudan sevkiyatlarda bu kayıplar %15 civarında dolaşırdı ve mantıklı bir açıklaması varsa Don tarafından kabul edilirdi. Fakat Romero'nun görev süresi boyunca Batı Afrika sevkiyatlarında kayıplar sıfıra yakın olmuştu. Ve bu nedenle Avrupa'ya Afrika kanalıyla gönderilen miktar 5 yıl içinde %20'den %70'e kadar çıkmıştı. Romero güvenli varış istatistiğiyle gururlanıyordu. Emrinde Biagos kanolarından oluşan bir filo ve hepsi GPS cihazıyla donatılmış birkaç tane süratli, sahte balıkçı teknesi vardı. Kokain transferi için denizdeki randevu yerlerini sorun yaşamadan bulabiliyordu. Buna ek olarak da askeriye de onun emrindeydi. Yükleme ve boşaltma işini General Gomez'in askerleri yapıyordu. General komisyonunu kokain olarak alıp bunu ortağı Nijeryalılar aracılığıyla Avrupa'ya satıyordu. Parasını Lübnanlı para simsarlarından toplayan Gomez, daha şimdiden dünya standartlarına göre çok zengin bir adamdı. Yerel standartlara göre ise Afrika'nın krezüsü gibiydi. Derken bu olay, iş sadece 4 kargo kaybı değildi. Bunların en küçük bir açıklaması olmayan bir şekilde ortadan yok olmasıydı. Don'un özel temsilcisiyle işbirliği yapması büyük bir nimetti. Hayvan adıyla anılan bu adamın ona karşı dostça ve iyi davranması Romero'yu rahatlatmıştı. Her zaman olduğu gibi bir havaalanında Kolombiya pasaportuyla karşılaşılınca bütün formaliteler bir yana bırakılırdı. 3 kişiden oluşan G4 mürettebatına uçakta yaşamaları, VIP suite'nin tesislerini kullanmaları ve çıktıkları zaman en az bir kişinin uçakta kalması talimatı verildi. Sonra Romero konuklarını lüks cipinde savaşın harap ettiği şehirden geçirip 15 kilometre uzakta sahildeki konağına götürdü. Valdez yanında iki yardımcısını getirmişti. Birisi kısa boylu fakat çok geniş ve sağlam yapılıydı. Diğeri uzun boylu, sıska ve yüzü çiçek bozuğuydu. Her ikisinin de küçük el çantaları vardı. Uzmanlar daima gereçlerini yanlarında taşırlardı. İnfazcı kolay memnun edilen bir konuğa benziyordu. Kendisine bir araç verilmesini ve şehir dışında yemek yiyebileceği güzel bir lokanta tavsiye edilmesini istedi. Romero ona Queen Hamel'in arkasında Mansua Nehri yakasındaki Mar Azul'ü önerdi. Burası taze istakozlarıyla ünlüydü. Konuklarını oraya bizzat götürmeyi teklif etti ama Valdez istemedi. Bir yol haritası alıp kısa boylu adamını direksiyona geçirdi. Romero şaşırmıştı. Adamlar onun kargo karşılamasıyla ve bunu Kuzey Afrika yoluyla Avrupa'ya sevk etme yöntemleriyle ilgilenmiyorlardı. İkinci gün Valdez nehir kenarında yedikleri yemeğin çok güzel olduğunu ve bunu dördü birden bir kez daha tekrarlamaları gerektiğini söyledi. Cipe binip Romero'nun her zamanki şoförünün yerini alan kısa boylu yardımcısının yanına oturdu. Romero ve Sıska arka koltuğa oturdular. Göründüğü kadarıyla yabancılar yolu iyi biliyorlardı. Haritaya bakmaya hiç gerek görmeden Papel kabilesinin gayri resmi başkenti Queen Hamel'in içinden geçtiler. Onlardan biri olan Başkan Veira bir yıl önce askerler tarafından palalarla doğranarak öldürüldüğünden beri Papel kabilesi gözden çıkarılmış bir durumdaydı. O günden beri Balanta kabilesinden olan General Gomez'in diktatörlüğü sürüyordu. Şehirden çıktıktan sonra lokantaya gitmek için ana yoldan ayrılıp 8 kilometrelik bir toprak patikaya geçiliyordu. Yolun yarısında Valdez adamına bir baş işareti verdi ve kısa boylu yardımcısı metruk bir elma çiftliğine giden daha da küçük bir patikaya saptı. O anda Romero yalvarmaya başladı. ''Ses çıkarmayın sinyor'' dedi hayvan alçak sesle. Romero ısrarla suçsuz olduğunu haykırmayı sürdürünce sıska yardımcı bıçağını çıkarıp onun çenesinin altına dayadı. Romero ağlamaya başladı. Çiftlik evi küçük bir kulübe gibiydi ama içinde iskemleye benzer bir şey vardı. Dehşet içindeki Romero bu iskemlenin sallanmaması için ayaklarının yere vidalanmış olduğunu fark edemedi. İnfazcının yardımcıları duygusuz, pratik sorgu uzmanlarıydı. Valdez etraftaki aşırı büyümüş ve hasadı yapılmamış elma ağaçlarını seyrederken yardımcıları Romero'yu araçtan çıkarıp çiftlik evine götürdüler. Beline kadar soyduktan sonra iskemleye bağladılar. Bundan sonra yapılanlar bir saat sürdü. Önce hayvan başladı. Çünkü sorgulanan kişi bayılana kadar yaptığı şeylerden zevk alıyordu. Sonra adamlarına devretti. Yardımcıları Romero'yu ayıltmak için amonyak tuzu kullandılar. Sonra Valdez soruyu sordu. Tek bir soru vardı. Romero çaldığı kargoları ne yapmıştı? Bir saat sonra her şey bitmek üzereydi. İskemledeki adamın çığlıkları kesilmişti. Hamur haline gelmiş dudakları arasından hayır diye inledi. Kısa bir aradan sonra iki işkenceci bir kez daha başladılar. Kısa boylu olanı vuruyor, sıska olanı kesiyordu. En iyi yaptıkları işti. Sonuna doğru Romero tanınmayacak hale gelmişti. Kulakları, gözleri ve burnu artık yoktu. Bütün parmakları kırılmış, tırnakları sökülmüştü. İskemlenin altı kan gölüydü. Valdez ayaklarının dibinde duran bir şey fark etti. Eğilip aldı ve açık kapıdan dışarıya fırlattı. Birkaç saniye sonra uyuz bir köpek bu şeyin yanına geldi. Köpeğin çenesinin etrafında köpürmüş salyalar vardı. Kuduzdu. İnfazcı otomatik tabancasını çıkarıp bir el ateş etti. Kurşun hayvanın kalçasını deldi. Köpek tiz bir çığlık atıp devrildi. Ön ayakları debelenirken arka ayakları hareketsizdi. Valdez tabancasını kılıfına sokup döndü. ''Bitirin işini'' dedi. ''Bir şey yapmamış.'' Romero'dan ne kaldıysa kalbine saplanan bir bıçakla sona erdi. Bogota'dan gelen üç adam yaptıklarını saklamaya gerek görmediler. Bu iş Romero'nun muavini ve şimdi onun yerini alacak olan Carlos Sonora'ya bırakılacaktı. Ortalığı temizleme görevi onun gelecekteki sadakatinin garantisi olacaktı. Üç adam üstlerindeki plastik yağmurlukları çıkarıp katladılar. Üçü de ter içinde kalmıştı. Dışarıya çıktıklarında hala debelenen köpeğin salyalarına basmamaya özen gösterdiler. Köpeğin oraya gelmesine neden olan şey hemen yanında duruyordu. Bu bir insan burnuydu. Yanına Sonora'yı alan Valdez, General Giallo Gomez'e bir nezaket ziyaretinde bulundu. General onları Kara Kuvvetleri karargahında ağırladı. Valdez halkının bir geleneği olduğunu açıklayarak Don Diego'nun Afrikalı değerli iş arkadaşına kişisel hediyesini sundu. Bu süslü bir çiçek vazosuydu, elde boyanmıştı. ''Çiçekler için'' dedi Valdez. ''Böylece ona baktıkça aramızdaki kazançlı ve dostça ilişkimizi hatırlarsınız.'' Sonora söylenenleri Portekizce'ye çevirdi. Sıska yardımcı suitin içindeki banyodan su getirdi. Kısa boylu olanı da bir demet çiçek getirmişti. Çiçekler vazoya çok yakıştı. Generalin yüzü ışıl ışıldı. Vazoda çok az su bulundu ve çiçek saplarının çok kısa olduğunu kimse fark etmedi. Valdez çalışma masası üstündeki telefon numarasını aklına yazdı. Şehirdeki çalışan ender telefonlardan biriydi. Ertesi gün pazardı. Bogota'dan gelen ekip ayrılmak üzereydi. Sonora onları havaalanına götürecekti. Kara kuvvetleri karargahını 1 kilometre geçtikten sonra Valdez ona durmasını söyledi. MTN tarafından işletilen ve yerel servis sunucusu olan cep telefonunu çıkarıp General Gomez'in ofis masasında bulunan telefonun numarasını tuşladı. Gomez'in bitişikteki suitinden ofisine gelmesi 1 dakika kadar sürdü. Telefonu açtığında vazodan 1 metre kadar ötedeydi. Valdez elindeki detonatöre bastı. İnfilak binanın büyük bir kısmını çökertirken ofis un ufak olmuş bir tuğla yığını haline geldi. Diktatöre ait birkaç parça daha sonra toplanıp kabile törelerine göre gömülmesi için Balanta bölgesine götürüldü. Havaalanına giderken Valdez, ''Yeni bir ortak bulman gerekecek.'' dedi sonra oraya. ''Namuslu biri olsun. Don hırsızlardan hoşlanmıyor. Gereğini yap.'' Grumman yakıt depolarını doldurmuş kalkışa hazırdı. Brezilya adası Fernando'nun kuzeyinden geçerken Sam onu görüp rapor etti. Batı Afrika'daki darbe BBC World Service haberlerinde yer aldı. Fakat ilgili görüntü olmadığı için uzun sürmedi. Bundan birkaç gün önce New York dışında yayın yapan CNN'de pek de şaşırtıcı olmayan bir haber yayınlanmıştı. Normal koşullarda hakkındaki suçlamalar düşürüldükten sonra Kennedy Havalimanı'ndan sınır dışı edilen ve Madrid'deki üniversitesine devam edecek olan Kolombiyalı genç bir öğrenciyle ilgili haber reyting getirecek bir şey değildi. Ama birileri bir yerde müdahale etmiş, havaalanına bir haberci ekibi gönderilmişti. Akşam haberlerinde 2 dakikalık bir yer buldu. Saat 9'dan sonra devam edilmedi. Haber filminde göçmenlik ve gümrük dairesine ait bir otomobil dış hatlar terminaline geliyor, 2 görevli refakatinde genç ve güzel bir kadın güvenlik kontrolünde durdurulmadan geçiyordu. Seslendirilen haber metninde Bayan Arenal'ın Madrid'deki bir bagaj görevlisinin kurbanı olduğu anlatılıyordu. Kaçakçıların adamı olan görevli, New York'a giden genç kadının valizine 1 kilo kokain yerleştirmiş, Kennedy Havalimanı'nda yapılan rastgele bir aramada bu kokain ortaya çıkarılmıştı. İspanya'da gerçekleşen tutuklama ve bunu izleyen itiraf sonucu Kolombiyalı öğrenci serbest bırakılmıştı ve artık Madrid'deki güzel sanatlar derslerine devam edebilecekti. Bu haber kimsenin dikkatini çekmedi. Ama Kolombiya'da fark edilmiş ve kaydedilmişti. Daha sonra Roberto Cardenas banda aldığı filmi defalarca seyretti. Bu sayede yıllardan beri görmediği kızını görmüş, kızı ona gerçekten çok güzel bir kadın olan annesi Conchita'yı hatırlatmıştı. Kokain ticaretinde üst mevkilerde bulunan çoğu kimseden farklı olarak Cardenas hiçbir zaman lüks düşkünü olmamıştı. Sokaklarda büyümüş, eski kartellerde yükselmek için mücadeleler vermişti. Don Diego'nun yükselen bir yıldız olduğunu ve kuvvetleri bir merkezde toplamanın yararlarını ilk anlayanlardan biriydi. Bu nedenle onun sadakatine ikna olan Don, daha ilk günlerde onu yeni oluşan Hermanda'da almıştı. Cardenas avcı bir hayvana özgü içgüdülere sahipti. Ormanını iyi tanıyordu. Tehlikeyi sezebiliyordu ve ona yapılan bir yanlışı mutlaka ödetirdi. Tek bir zaafı vardı ve Madrid'e fazla düzenli ziyaretler yapan bir avukatın Washington'da bilgisayar başındaki birisi tarafından tespit edilmesi sonucu bu zaafı ifşa olmuştu. Boşandıktan sonra Letizia'yı tek başına büyüten Conchita kanserden öldükten sonra Cardenas kızını bu engerek yuvalarıyla dolu dünyasından dışarıya çıkarmıştı. Kendisi başka bir dünya bilmediği için burada yaşamaya mahkumdu. Hamburg'da Eberhard Milch'in yakalanmasından sonra güvenli bir yere kaçması gerekirdi. Bunun farkındaydı. Sezgileri onu hiç yanıltmazdı ama bunu kabul edemiyordu. Ülke dışı ifadesinden nefret ederdi. Yapabileceği tek şey rüşvetle beslediği yabancı görevlileri genç bir ekiple yönetmekti. Ama bunu yapamayacağını da biliyordu. Bir orman yaratığı gibi kendi ormanında bile devamlı bir sığınaktan başka birine sığınıyordu. Çoğu Cartagena bölgesi içinde 50 tane gizlenme deliği vardı. Ve kullan at tipi kontörlü cep telefonlarından alıyor, bir kez kullandıktan sonra nehre atıyordu. Onu bulmak o kadar zordu ki bazen kartelin bile onu bulması birkaç gün sürebiliyordu. Bu da Albay Dos Santos'un yapamayacağı bir şeydi. Gizlenme delikleri gözlerden uzak, çok sade döşenmiş kulübeler oluyordu. Ama Cardenas'ın vazgeçemeyeceği tek bir şey vardı. Televizyonsuz yapamazdı. Çizgi filmlere bayılıyordu ve pek gülen bir insan olmamasına rağmen bazılarını izlerken kahkahalara boğulurdu. Polisiye dizileri çok severdi çünkü daima yakalanan canilerin beceriksizlikleriyle alay edebiliyordu. O filmlerdeki yeteneksiz dedektifler Roberto Cardenas'ı asla ele geçiremezlerdi. Ve seyretmeyi en çok sevdiği şey banda aldığı bir haber filmiydi. Bunu tekrar tekrar oynatıyordu. Film Kennedy Havalimanı'nda güzel fakat bitkin düşmüş bir genç kadını göstermekteydi. Cardenas bazen filmi donduruyor, yarım saat boyunca kızını seyrediyordu. Bu klibin çekilmesini sağlayacak şeyi yaptıktan sonra er ya da geç birilerinin bir hata yapacağının farkındaydı. O hata hiç beklenmedik bir şekilde Rotterdam'da yapıldı. Burada 100 yıl önce yaşamış bir tüccar, hatta 1945 yılında çiçekler ve öpücüklerle karşılanan bir Britanya askeri bile bu eski Hollanda şehrini şimdiki haliyle tanıyamazdı. Sadece küçük eski şehir semtinde 18. yüzyılın şık konakları kalmıştı. Devasa modern Europort ise çelik, cam, beton, krom, su ve gemilerden oluşan ikinci bir şehir haline gelmişti. Avrupa'ya gelen muazzam miktarlardaki petrolün boşaltılması, pompalar ve borularla bağlı olduğu denizdeki adalarda yapılırken, Rotterdam'ın ikinci özelliği, Hamburg kadar büyük olmasa da onun kadar modern ve mekanize olan bir hayli geniş konteyner limanıydı. Hollanda gümrüğü polisle işbirliği yapıp ihbar üzerine harekete geçmiş ve Peter Hoogstraten adındaki kıdemli gümrük memurunu tutuklamıştı. Adam akıllıydı, kurnazdı ve bu işten sıyrılmaya niyetliydi. Ne yapmış olduğunu, rüşvet parasını nereye yatırdığını, daha doğrusu kartelin onun adına nereye yatırdığını biliyordu. Niyeti emekli olmak ve servetinin tadını çıkarmaktı. Tek bir şeyi bile itiraf edecek değildi. Yurttaşlık haklarını ve insan haklarını sonuna kadar kullanacaktı. Onu endişelendiren tek şey yetkililerin bu kadar çok şeyi nasıl bilebildikleriydi. Bir yerde birileri onu ifşa etmişti. Bundan hiç şüphesi yoktu. Ultra liberal olmakla övünen Hollanda aynı zamanda muazzam bir yeraltı suç dünyasını da barındırmaktadır. Belki de bu aşırı hoşgörü nedeniyle yeraltı dünyasının büyük bir kısmını Avrupa dışından gelen yabancılar oluşturur. Hoogstraten'in iş yaptığı yabancı çetelerin başında Türkler vardı. Kokain ticaretinin kurallarını biliyordu. Ürün konteyner limanında indirilip Avrupa Birliği karayollarına çıkana kadar kartelin malıydı. Sonra mülkiyeti bedelin %50'sini peşin ödeyen, kalanı teslim aldıktan sonra verecek olan Türk mafyasına geçiyordu. Hollanda gümrüğü tarafından yakalanan bir sevkiyat iki tarafa da zarar verirdi. Türkler başka ödeme yapmadan siparişlerini yenilemek zorunda kalacaklardı. Türklerin de sipariş vermiş ve teslimat bekleyen müşterileri vardı. Hoogstraten'in konteynerleri ve başka kargoları kontrolden geçirmesi çok değerliydi ve çok iyi getiri sağlıyordu. Kolombiya ormanı ile Hollanda'daki pazar arasında bulunan ve hepsi bundan ekmek yiyen belki 20 kişi daha vardı ama Hoogstraten'in katkısı paha biçilmezdi. Korkulan hata baş denetçi Van der Merwe'nin kişisel bir sorunu yüzünden yapıldı. Adam bütün çalışma hayatını Hollanda Kraliyet Gümrük Dairesi'nde geçirmişti. Meslekteki 3. yılında suç soruşturma birimine katılmış ve onca zaman içinde sayısız kaçak mal yakalamıştı. Ne ki yıllar ona pek iyi davranmış değildi. Prostatı büyümüştü ve çok fazla kahve içiyor, bu alışkanlığı zaten küçülmüş olan mesanesine hiç iyi gelmiyordu. İkide bir tuvalete gitme ihtiyacı genç meslektaşlarının tebessümlerine yol açsa da kendisi bunda komik bir şey göremiyordu. Peter Hoogstraten'in 6. sorgulaması sırasında masadan kalkıp gitmek zorunda kaldı. Aslında bunun bir sorun olmaması gerekirdi. Yanında oturan meslektaşına bir baş işaretiyle sorgulamaya ara verilmesini istedi. Meslektaşı görüşmeye ara verildi dedikten sonra dijital kayıt cihazını kapadı. Hoogstraten ısrarla sigara içmek istiyordu. Bunun için de sigara içilebilen alana gitmesi gerekecekti. Van der Merwe bir an önce emekli olup Groningen dışındaki Sayfiye evine gitmek, sebze ve meyve bahçesiyle uğraşmak, hayatının sonuna kadar canı ne çekerse onu yapabilmek istiyordu. Üç adam ayağa kalktılar. Van der Merwe dönerken ceketinin kuyruğu masada, onun önünde duran dosyaya takıldı ve yerini değiştirdi. Tam 90 derece dönen dosyanın içinden bir kağıt dışarıya sarktı. Üstünde bir sütun halinde sayılar vardı. Bir saniye içinde sayfayı hemen tekrar dosya içine soktular. Ama Hoogstraten göreceğini görmüştü. Bu sayıları tanıyordu. Bunlar onun Kaykos ve Türk adalarındaki banka hesap numaralarıydı. Hiç renk vermedi ama kafasında bir şimşek çaktı. Domuzlar gizli banka kayıtlarına girmişlerdi. Ondan başka sadece iki kaynak bu numaraları ve az önce yarısını görebildiği banka adını bilebilirdi. Bunlardan biri bankanın kendisiydi, diğeri de o hesaba para yatıran karteldi. Amerikan deyası hesapları koruyan güvenlik duvarını kırmadığı sürece bu bilginin bankadan çıkacağını pek ihtimal vermiyordu. Aslında bu her zaman mümkündü. Artık hiçbir şey %100 güvenli değildi. NASA ve Pentagon'un güvenlik duvarları bile delinmişti. Her halükarda kartele çok kötü bir sızıntı olduğu bildirilmeliydi. Varlığı hakkında sadece gazetede okuduğu kadarını biliyordu. Ama Kolombiya karteliyle nasıl temas kuracağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ne ki Türkler mutlaka bilirdi. İki gün sonra kefalet duruşmasında Hollanda gümrüğü ikinci bir talihsizlikle karşılaştı. Kendisi de kullandığı için kokainin yasallaşmasını bile savunan ve insan hakları konusundaki fanatikliğiyle tanınan bir yargıç kefaleti kabul etti. Hoogstraten serbest kaldı ve hemen telefona sarıldı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 278.